Ayrım 13, Kontur Gerilla 1, Teorisi, Ferit İlsever, sayfa 185. Kontur Gerilla'nın terbiye yeri cezaevleri. Kontur Gerilla'nın çok sıkı denetim altında tuttuğu cezaevleri zulüm yuvalarıydı. Kontur Gerillacılar buraları sanıkların fikri eğitime ve oryantasyona tabi tutuldukları terbiye yeri, hastane olarak niteliyorlardı. İşte Kontur Gerilla belgesi. Gayri nizami kuvvet mensubu olarak suçlandırılan esirlerin tutuklu kaldıkları müddetçe sıkı bir fikri eğitime ve oryantasyona, yani yönlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Zamanla işbirliği yapmak yolunda bir arzu gösterenler, güven telkin ettikleri takdirde şeref sözü ile serbest bırakılabilirler. Dipnot: Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası savunma, sayfa 84-85. Ve yazılanların Mamak cezaevindeki uygulaması. Biz sanıklar 2 senedir cezaevlerinde sayısız baskı ve zulme maruz kaldık. 1972 baharından itibaren cezaevi idaresi, şimdi bizim kaldığımız arka hücreleri terbiye yeri diye adlandırarak sanıklara dayak atmada kullanmıştır. Burada birçok sanık inzibatlara attırılan toplu dayaklarla yaralanmışlardır. İdare cezaevlerinde dayak ve hakareti günlük ve tabii bir muamele haline getirmiştir. Dipnot: Devrimciler Faşizmi Yargılıyor, Aydınlık Yayınları, sayfa 277. Cezaevi idarecileri dayak, işkence ve hakaretle cezaevinde her an gergin, sinir bozucu bir havayı ayakta tutmaya, terör yaratmaya çalışmışlardır. Böylece zayıf unsurların devrim saflarını terk etmesi planlanmaktadır. Mahkemelerde sağlam tutum takınanları savcılarla el ele sindireceklerini sanmaktadırlar. Cezaevi idarecileri bu politikayı "burası hastanedir" sözleriyle özetliyorlar. Faşistler ve gericiler devrimcilerin pişman olup tövbe etmelerini bekliyorlar. Bunun için baskı ve terör uyguluyorlar. Onlar bir yandan da hainlere uzatacakları pişmanlık belgesini hazırlıyorlar. Dipnot: Aynı eser, sayfa 281. İhanetin bedeli tahliye olmak. Şimdi de Kontur Gerilla'nın hainlerle ilgili tutumunu görelim. Bir gayri nizami kuvvet mensubunun kendiliğinden teslim olması veya ihanette bulunması, tutum ve inancında kısmen de olsa bir değişiklik meydana geldiğini ve gayri nizami faaliyetlere bir daha katılmayacağını gösterir. Bu takdirde bir tutukluluk süresi sadece eleme muayenesi ve yazılı işleme inhisar etmek üzere geçici olmalı ve tutumlarında bir değişiklik göstermeyen diğer tutuklulardan ayrılmalıdır. 2. İhanet için yapılmış vaatler yerine getirilmelidir. 3. Serbest bırakıldıktan sonra denetleme esastır fakat çok sıkı olmamalıdır. 4. Eski arkadaşlarının misillemesini önlemek için yer değiştirmeye ihtiyaç olabilir. Dipnot: ST 3115, sayfa 27. Asi'nin ajanlarından tövbekar olanlar ve ayaklanmaları bastırmakla görevli olanların harekatına mani olmayanlar hemen serbest bırakılmalı fakat nadim veya tövbekar olmayanlar cezalandırılmalıdır. Burada gösterilen 2 husus bu gibilerin ne dereceye kadar samimi olduklarını gösterir. Mazideki bütün faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklama ve ayaklanmaları bastırmakla görevli taraf ile birlikte çarpışmalara katılma arzusu. Dipnot: Galula, aynı kitap, sayfa 106. Görüldüğü gibi bir öncünün Kontur Gerilla'ya kendiliğinden teslim olması, tutum ve inancında bir değişiklik olduğunu gösteriyordu. 12 Mart döneminde sık sık yapılan teslim ol çağrılarının amacı bu satırlarda yatmaktaydı. Aranan sanıkların da bu çağrılara karşı tutumu Kontur Gerilla için bir ölçü oluyordu. Çağrılar sadece sıkı yönetim komutanlıklarının tehdit dolu bildirileriyle değil, sanıkların yakınlarına da yaptırılmaktaydı. Aranan ya da tutuklu sanıkların tutum ve inançlarını düzeltmeleri yolunda ailelerinin yardımları istenir. Dipnot: ST 3115, sayfa 28. İhanette bulunan sanıklar, fikir ve inançlarını değiştirmemiş bulunan sanıklarla kesinlikle beraber tutulmamalıydı. Bunlara özel ve ayrıcalıklı muamele uygulanmalıydı. Cezaevlerinde zulüm ve dayağın yanında bir başka politika daha uygulanıyor. Bu, dış B politikasıdır. Dış B, bir no'lu cezaevinde bazı tutukların halkın davasından koparmak için özel ve imtiyazlı muamele uygulanan bir koğuştur. Dipnot: Ankara'da Mamak'taki 28. tümen içinde bulunan askeri cezaevi. Diğer koğuşlarda uygulanan dayak ve baskı burada nasihat, telkin ve iyi muameleye dönüşür. Savcıların da tavsiyesiyle buraya alınan sanıklara cezaevi idaresi yaklaşır ve tahliye vaatlerinin de yer aldığı telkinlerde bulunur. Bu davada bizlere ve TİİKP'ye hakaretle dolu dilekçeler okuyan 2-3 hain, işte bu telkinlerin etkili olduğu kişilerdir. Ve bu koğuştan tahliye edilmişlerdir. Dış B'ye, MIT'in emrine girmiş hainlerin yanına devrimci arkadaşlarımız da yollandı. Bu arkadaşlar bir yandan dayak ve işkence tehdidi altında tutulurken, diğer yandan da onlara halkın davasına ihanet etmeleri için telkinler yapıldı. Dipnot Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası savunma sayfa 56-57. İşte kontur gerilla belgelerinde hainlerle ilgili olarak yazılanlar Mamak cezaevinde böyle uygulandı. Uygulama diğer cezaevlerinde de benzer şekilde olmuştu. Devrimci örgüte ve arkadaşlarına küfredenler serbest bırakılmış, hiçbir suçu olmasa da bu tutumu göstermeyen sanıklar hapiste tutulmuşlardı. Tahliye için ölçü belliydi, nadim ve tövbekar olmak. Mazideki bütün faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklama ve kontur gerilla ile birlikte çarpışmalara katılma arzusu. Yani suçlu veya suçsuz olmak, olaylara şu veya bu ölçüde katılmak önemli değildi. Bu da olağanüstü dönemin bir gereğiydi. Bu dönemde normal zamanlardaki kanuni telakkiler göz önüne alınmazdı. Bu dönemde kontur gerilla için önemli olan tevkiflerin halk üzerinde yaratacağı kötü tesiri en az sınırda tutabilmektir. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 106. Bunun için bir yandan halka örgütün yıkılmasının neden lüzumlu olduğu anlatılmalı, diğer yandan da hatalarını idrak edenlere hoşgörüyle davranılacağını kanıtlamak için tövbekar olmuş eski ajanlar serbest bırakılmalıdır. Dipnot aynı yerde. Hem böylece diğer şüpheliler daha fazla konuşmaya cesaret edecekler ve bu da temizlik harekatını kolaylaştıracaktır. Dipnot aynı yerde. Görüldüğü gibi askeri gayretler çetecilere karşı kesif bir psikolojik taarruzla desteklenmek zorundadır. Dipnot aynı kitap sayfa 113. Bu psikolojik taarruzun hedefi sorgulamada da mahkemede de cezaevinde de aynıdır. Sanığın moralini bozmak, sanıklar arasındaki birliği parçalamak ve onları sindirmek. Kontur gerillanın işkence ve zulmü milli kurtuluşçuların direnişi karşısında iflas etti. Görüldüğü gibi kontur gerillanın halkın mücadelesini bastırmak için geliştirdiği sorgu yöntemleri vardı. Bir ara CIA'nın geliştirdiği her yeni yöntem ve işkence aracı Amerika'nın yarı sömürgelerinde derhal uygulanmaya koyuluyordu. Bütün bunlar Amerikan emperyalistlerinin milli kurtuluş mücadeleleri karşısında aczinin ve çaresizliğinin kanıtıydı. Halkın mücadelesine karşı şiddet uygulamak şimdiye kadar ne sonuç verdiyse aynı sonucu verdi. Emekçi halk daha fedakar ve daha kararlı mücadele etmesini öğrendi. Milli kurtuluşçular sıkı yönetim işkence hanelerinde kontur gerillanın falakasını, elektrik işkencesini, doğrudan ve dolaylı yöntemlerini boşa çıkardılar. Madem ki kontur gerillanın işkenceden amacı sanığın moralini bozmak ve inançlarını sarsmaktı, öyleyse öncüler davalarına daha sıkı sarılmalı, daha çetin ve özverili mücadele etmeliydiler. Madem ki kontur gerillacılar işkencede sanığı bağlı bulunduğu gruptan ayırmaya hizmet eden bir çizgi izliyorlardı, öyleyse öncüler örgütlerine daha sıkı sarılmalıydılar. İşte işkence merkezlerinde milli kurtuluşçulara bu ilkeler ışık tuttu. Kontur gerillacılar bir yandan işkence ediyor, diğer yandan da sürekli şunu söylüyorlardı. Yarın biz elinize geçsek aynı şeyi bize yapmaz mısınız? Korku işkencecilerin yüreğini daha işkence mahzenlerinde sarmıştı. Devrimciler sıkı yönetim mahkemelerinde onlara şöyle cevap verdi. Halklar ve devrimciler kendilerine en ağır zulüm ve işkence uygulayanlara dahi işkence etmezler. İşkencenin ve zulmün düşmanıdırlar. İşkence yıkılmakta olan sınıfların tabiatından gelir. Başta işçi sınıfı olmak üzere halk ise zulüm ve sömürünün kalktığı bir gelecek için mücadele ediyor. Dipnot Türkiye İhtilacı İşçi Köylü Partisi davası savunma sayfa 28-29. Fakat öncüler işkencecilerin halka karşı en ağır suçlardan birini işlediklerini, bu yüzden cezalandırılacaklarını da söylüyorlardı. Ve işte 7 yıl sonra aydınlık hepsini bir bir kulaklarından tutup halkın önüne çıkardı. Bunlara işkence etmeye ne gerek vardı? Bundan sonra boyunlarında asılı işkenceci tabelasıyla yaşayacaklardı. Kuşkusuz halkın onlardan suçlarının hesabını soracağı günler de yakındı. Milli kurtuluşçular mahkemelerde ve cezaevlerinde de birliğin ve kararlı mücadelenin en iyi örneklerini verdiler. Kontur gerillacılar her koyun kendi bacağından asılır mantığıyla hareket ediyorlar ve bunu milli kurtuluşçulara da kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Amaçları onları tek tek ezmekti. Birlikten kuvvet doğar düşüncesinden hareket eden devrimciler 12 Mart rejiminin bütün baskılarını boşa çıkardılar. Askeri cezaevlerinde bir arkadaşlarına saldırı olduğu zaman bütün tutuklular "Kahrolsun faşistler!" diye bağırmakta ve koğuş kapılarını yumruklatmaktaydılar. Ayrıca cezaevi yönetiminin baskılarına karşı çeşitli zamanlarda açlık grevleri yapıldı. İdarenin baskı politikası her seferinde tutukluların daha güçlü direnişiyle karşılaştı. Dipnot aynı eser sayfa 53. Mahkemelerde ise Türkiye'yi ve Milli Kurtuluş davasını kararlılıkla savundular ve bu mahkemelerin halka karşı olduğunu gözler önüne serdiler. Askeri hakimlerin, savcıların, kanunsuz tutumların hep birlikte protesto ettiler. Bu mahkemeleri bağımsız Türkiye davasının yargılandığı mahkemeler olmaktan çıkarıp 12 Mart rejiminin yargılandığı ve mahkum edildiği yerler haline getirdiler. Önce sanıkları tek tek duruşmalardan çıkaran askeri hakimler, daha sonra TİİKP sanıklarının hepsini duruşmalarına almayarak onları susturmaya çalıştılar. Devrimci düşüncenin halktan gizli yapılan mahkemelerde bile savunulmasına tahammülleri yoktu. Milli kurtuluşçuların yargılandığı davalarda çeşitli vaatlerde halka ihanet edenlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı. Bütün yargılama boyunca görüldü ki bu heyetin tahliye politikasını uygularken sanıkların iddia edilen suçla ilgilerini araştırmak, tutukluluk ve tahliye hallerinin gerektirdiği hukuki durumlarını incelemek diye bir meselesi yoktur. Mahkemeniz davanın başından beri tahliye olabilmek için sorgu vermeyi, ispiyonculuk ve bölücülük yapmayı arkadaşlarımıza ve TİİKP'ye küfretmeyi, cezaevi ve savcılıkla işbirliği etmeyi tahliyede tayin edici bir ölçü olarak kullanmıştır. Halka ihanet eden 3-5 sanık mahkememizin bu isteklerine teslim olarak tahliye olmuşlardır. Fakat sanıkların büyük çoğunluğu teslimiyet ve ihanet yolunu reddettiler. Bu sebepledir ki haklarındaki iddialar tamamen temelsiz olmasına rağmen sanıkların büyük çoğunluğu tutuklu bulunuyor. Hatta istenen cezayı doldurmuş olduğu halde hala tutuklu olanlar vardır. Dipnot aynı eser sayfa 74. Devrimciler daha duruşmaların başında ihanete zorlama çabalarının hakim sınıflara duydukları nefreti arttırmaktan ve birliklerini güçlendirmekten başka bir şeye hizmet etmeyeceğini belirtmişlerdi. Dipnot aynı eser sayfa 75. Nitekim kontur gerillanın vaatlerine ve baskılarına teslim olarak öncülere küfreden bir haini protesto etmek için bir duruşmada hep birlikte "Kahrolsun hainler ve zalimler!" diye bağırdılar. Böylece kontur gerillanın ihanete zorlama çabaları da iflas ediyordu. 12 Mart rejimi daha en başta 12 Mart'ın zindanlarında tutuklu sanıkların kararlı mücadelesiyle iflas etti. Kontur gerilla en güçlü olduğunu zannettiği 12 Mart'ın karanlık günlerinde işkence ve zulümle kendi alın yazısını kendi elleriyle yazdı. 12 Mart rejiminin ve kontur gerillanın ipliğinin pazara çıkmasında öncülerin o günlerdeki boyun eğmez tutumunun önemli rolü vardı. 9. Bölüm. Aramaların, baskınların, yol tıkamalarının amacı halkı sindirmek. Sivillerin cezalandırılmasında basiret gösterilmelidir. Bu bölümü de 1979'da yazılı haliyle koruduk. Çünkü 70'li yıllardan örnek olarak getirilen uygulamalar 30 yıl boyunca sayısız kez yinelenmiştir. Yurdumuzda sık sık karşılaştığımız aramalar, baskınlar, yol tıkamaları da kontrgerilla belgelerinde ele alınmaktaydı. Kontur gerilla bu önlemleri halkın mücadelesini bastırmada uygulanan polis faaliyetinin parçaları olarak sayıyordu. Bu önlemlerin temelinde yatan mantık şuydu: nizam ve asayişi muhafaza etmek ve bir gerilla kuvvetinin sivil halk ile bütünleşmesini ve bunun tarafından desteklenmesini önlemek için sivil halkın faaliyet ve hareketleri ihtiyaca göre sınırlandırılır veya kontrol edilir. Dipnot ST3115 sayfa 20-21. Bunun en iyi yolu kontrol ve kısıtlamaları kabul yolunda mahalli halkın gönülden işbirliğini kazanmaktır. Dipnot ST3115 sayfa 21. Bununla beraber konulan tedbirler azimle uygulanır. Polis faaliyetinde en önemli ilke şudur: sivillerin yetki dahilinde cezalandırılmalarında tam bir basiret gösterilmelidir. Halka karşı kuvvet gösterisi. Kontur gerilla belgesine göre devriyenin görevi şuydu: devriye hizmeti şehirlerde ve kırlık bölgelerde gece ve gündüz gözetlemeyi temin için yapılır. Yaya devriyeler normal polis devriyelerine benzer fakat genel olarak daha büyük çaptadır. Motorlu devriyelerden kıtaları muhafaza etmek ve olaylara karşı tedbir almada sürat temini için faydalanılır. Hava araçları geniş ölçüde gözetleme yapmak ve devriyeleri süratle naksetmek için kullanılır. Devriye bir kuvvet gösterisidir. Personel titiz ve disiplinli hareketleriyle tam bir örnek olmalıdır. Dipnot ST3115 sayfa 22. Kime karşı kuvvet gösterisi? Tabii ki halka karşı. Yol tıkamalarının ne anlama geldiyse belgelerde şöyle belirtiliyordu. Sınır bölgelerine ve yurt içinde karayolu trafiği üzerinde devamlı bir kontrol sistemi kurmak ve idame ettirmek gerekir. Bu durum ise yol tıkamaları ile yapılabilir. Ancak bu gibi faaliyetlerin halk üzerindeki korku ve endişe yarattığı dikkate alınarak yapılacak kontrolün yer ve zamanını seçmede hassas davranmak gerekir. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Kontrol ve Arama Bölümü. Hassas davranıp da ne yapıyorlardı? Yer ve zamanını öyle seçiyorlardı ki en geniş kitleyi korku ve endişeye düşürebilsinler. Yol tıkamaları sadece sınır bölgelerinde ve şehirler arası karayolu trafiği üzerinde yapılmıyordu. Büyük şehirlerin en kalabalık caddeleri üzerinde ve zaman zaman en kalabalık saatlerde yollar tıkanıyordu. Kendisinden şüphelenilenler, hatta üzerinden piyasada serbestçe satılan kitaplar çıkanlar gözaltına alınıyordu. Bütün bunlar anarşiyi önlemek gerekçesiyle yapılmaktaydı. Oysa yol tıkamalarının amacı kontur gerilla belgelerinde çok açık belirtilmişti. Halk üzerinde korku ve endişe yaratmak. Aramanın amacı halkı rahatsız etmek. Aramalara gelince bunun ne maksatla yapılacağı ise belgelerde daha açık olarak ifade edilmekteydi. Bir arama ve müsadere faaliyeti ilgili topluluğa kontrollü bir rahatsızlık verme maksadını güder. Evi barkı aranan eşyası müsadere edilen kimseler, gayri nizami kuvvet üyelerini ileride barındırmaya veya desteklemeye cesaret edemeyecek şekilde heyecanlandırılmalı ve sindirilmelidir. Dipnot ST3115 sayfa 23. Bunlar bir köy veya meskun bölge gerillaların ve gerilla sempatizanlarının kendi muhitlerinde kalmalarına karşı hoşnutsuzluk gösterecek bir noktaya kadar rahatsız edilmeli. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Kontrol ve Arama Bölümü. Anarşist aramak, silah aramak gibi gerekçelerle evler, mahalleler ve köyler basılıyordu. Kuşkusuz anarşist denen insanların yüzlerce evi aramakla veya yolları tıkamakla bulunamayacağı açıktı. Aramaların amacını belgeler itiraf ediyor, halkı rahatsız etmek. Aramaların nasıl yapılacağı da kitaplarda ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Yapılacak işler zorbalık uygulamasına varıncaya kadar öğretiliyordu. Halka gerekirse yolları serbest bırakması ve emir verilmeden evlerden çıkılmaması için emir verilebilir. Emirlere uyulmasını temin için icabında kuvvet kullanılır. Dipnot ST3115 sayfa 24. Köy aramaları da ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Aramalar halkı rahatsız etmek amacını güttüğü, yani halka karşı bir iş olduğu için gizli yapılmalıydı. Baskın tertiplerinin başarıya ulaşması için gizliliğe azami derecede riayet edilmesi ve yapılacak arama planının basit ve sade olması ve aynı zamanda süratle icra edilmesi gerekir. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Kontrol ve Arama Bölümü. 70'lerde halkın en büyük isteği faşist katillerin yakalanarak cezalandırılması ve bu cinayet şebekesinin dağıtılmasıydı. Bunu yapan bir iktidar halkın desteğini kazanacaktı. O zaman bu iş halktan gizli değil, tersine kitleler seferber edilerek yapılabilirdi. Arama metot ve usulleri de bu eylemin ne amaçla yapıldığını göstermekteydi. Yaklaşma. Bir bölge sakinlerinin işin aslını öğrenmesine fırsat vermeden yaklaşılarak çevrilir. Bazen motorlu vasıtalarla bölgenin içine girmek en iyi neticeyi verir. Diğer hallerde ise uzak bir mesafede araçtan inmek uygun bir şekil olabilir. Sonuç yaklaşmalara ve mahalli duruma bağlıdır. Bölgenin kuşatılması. Karanlıkta birlikler kabil olduğu kadar sessiz bir vaziyette yaklaşmalıdır. Dipnot aynı yerde. Aranan evin sakinleri bir odada toplanır, aile reisine aramanın amacı söylenir. Aramayı bekleyen şahıslar aranan binalara sokulmaz. Boş bir ev veya mukavemetle karşılaşılması halinde eve yine kanun ve usullere riayet edilerek zorla girilir. Dipnot aynı yerde. Halka işin aslını öğrenmesine fırsat vermeden yaklaşmak, karanlıkta sessiz bir vaziyette yaklaşmak, evlere zorla girmek, bütün bunlar arama adı altında yapılanın halka karşı bir faaliyet olduğunu göstermeye yeterliydi. Ajanın da ajanı var. Blok kontrolü ise Nazilerden miras alınmıştı. Kontur gerilla belgesinde bu konuda şunlar belirtiliyordu. Blok kontrolü bir blok veya diğer küçük meskun mahalde uygun bir makam tarafından denetlenen o blok veya meskun mahal sakini bir şahsın oradaki personel hareketlerini devamlı gözetlemesi ve raporla bildirmesidir. Bir blok kontrol sisteminin kurulması sivil yetkiye ve uzun zamana ihtiyaç gösterdiği için bu sistem normal olarak sivil makamlarca kurulur ve kontrol edilir. Kurulan bir blok kontrol sistemi askeri kuvvet tarafından desteklenmeli ve iki tarafta azami faydayı sağlamalıdır. Dipnot ST3115 sayfa 204. Dolaylı da olsa halkı kontrgerilla faaliyetine sokmanın yollarından biri buydu. Böylece birçok mahalledeki veya bloktaki siviller oradaki personel hareketlerini kontrgerilla karargahına rapor etmekle görevlendirilir. Personel hareketleri ise o blokta oturan şahısların, bloka gidip gelenlerin ve şüphelenilen kimselerin hareketleridir. Blok kontrol sistemiyle çok sayıda sivil gayri nizami kuvvetlere karşı bir örgütlenme içine sokulmaya çalışılır. Ayrıca mukavemetçilerin gözlemlenmesi işi polisin ve resmi ajanların yanı sıra onların en yakınlarında bulunan siviller eliyle de yürütülüyordu. Kontrgerillanın niyeti sadece bloklardan sorumlu şahısları örgütlemek değildi. Blok kontrolü, her blok veya benzeri bölge sahalara ayrılmak suretiyle kurulur. Her saha bir blok dahilindeki sokağın bir yanında bulunan binaların tamamını ihtiva eder. Her sahaya o saha sakini bir lider, her bloka o blokta oturan bir blok lideri tayin edilir. Her sahadaki aile reisi işleri sahiplerinden kendi aile fertleri veya işçilerinin, komşu ve yabancıların gidiş gelişleri dahil bütün personel hareketlerini saha liderine bildirmeleri istenir. Saha liderleri kendi sahaları içindeki bütün hareketleri blok liderine haber verirler. Blok liderleri normal hareketleri günlük olarak yabancıların mevcudiyetini ve beklenmedik durumları derhal tayin edilecek bir yetkiliye haber verir. Blok liderlerinin altında saha liderleri, onların da altında aile reisleri ve iş yeri sahipleri. Kontrgerillanın niyeti mümkün olsa bütün halkı milli kurtuluşçulara karşı bir muhbir örgütlenmesini sokabilmektir. Öyle bir örgütlenme ki her şahıs komşusunu, baba evladını, bakkal çırağını, okul müdürleri, öğretmenlerini ve öğrencisini ihbar etmek durumundaydı. Başta blok ve saha liderleri olmak üzere herkesin gözü mahalleye ve evlere girip çıkanlar da olacaktı. Bütün yurtta bir ihbar furyası başlatılacak, her yerde cadı kazanları kaynatılacaktı. Yani halk birbirine düşürülecekti, yapılmak istenen buydu. Daha da fecisi şuydu, tayin edilen blok ve saha liderlerinin çalışmalarını kontrol mahiyetinde ayrı ayrı her blokta rapor verecek ispiyonlar görevlendirilir. Birkaç blok ispiyonunu gizli kontrol için güvenilir ispiyonlardan faydalanılarak bir ispiyon şebeke sistemi kurulur. Bu durum jurnalciliği bir örümcek ağı şeklinde örgütlüyordu. Yani görevi zaten ispiyonluk olan blok liderlerini ispiyonlayan bir ispiyon şebekesi, hatta bir ispiyon şebekesini ispiyonlayan ikinci bir ispiyon şebekesi de olacaktı. Kontrgerillanın kimseye güveni yoktu. En güvendikleri ispiyon şebekesini bile gözetlemeye çalışıyorlardı. 12 Mart döneminde başbakan yardımcılığı yapan Sadık Kocaş'ın anılarında anlattıkları rastlantı değildi. Bu anılara göre MİT, Erim hükümetinin başbakan yardımcısını bile göz altında tutuyordu. Halka ve öncülerine karşı kullanılacak, mahallelere, sokaklara kadar örgütlenmiş böyle bir ihbar mekanizması nasıl kurulacaktı? Kontrgerilla bunun da cevabını veriyordu. Liderlerin, blok ve saha liderlerinin işbirliği milli hisler tahrik edilerek, maaş verilerek veya zorlayıcı hareketlerle sağlanır. Evet, burada da rüşvet ve sopa, kontrgerilla halka evladını, komşusunu, işçisini, öğrencisini jurnallemek gibi bir işi herhalde başka türlü yaptıramayacağını biliyordu. Milli hisler de yapılan pis işin cilası oluyordu. 12 Mart'ta sıkı yönetim komutanları aradıkları şahısları ihbar edenler için rüşvet listeleri yayınlıyorlardı. İhbar etmeyenleri cezalandıracaklarına dair tehdit bildirileri çıkarıyorlardı. Ama bütün bunlara rağmen kontrgerillanın mükafatına avuç açarak öncüleri ihbar edenlerin sayısı çok az olmuştu. Sivil sıkı yönetim kontrgerillaya hizmet ediyor. Devriye, yol tıkaması, arama ve blok kontrolü gibi önlemlerin kontrgerillanın hangi amaçlarına hizmet ettiğini belgelere dayanarak açıkladık. Kontrgerillanın açıkça söylediği gibi tek amaç halkı sindirmekti. 70'li yıllarda sık uygulanan sivil sıkı yönetim önlemleriyle anarşiye karşı mücadele ettiğini zanneden hükümet, kontrgerillanın bu amacına hizmet etmekten başka bir şey yapmıyordu. Kontrgerillanın halkı bastırmak için kullandığı silahlarla ona karşı mücadele edilemezdi. Bugün kontrgerilladan kaynaklanan anarşiye karşı tek doğru mücadele yolu, kitleler üzerindeki baskı önlemlerini kaldırmak ve halka en geniş demokrasi sağlamaktı. Arama, baskın, yol tıkaması örnekleri ve kontrgerilla belgeleri. nizam ve asayişi muhafaza etmek ve bir gerilla kuvvetinin sivil halk ile birleşmesini ve bunun tarafından desteklenmesini önlemek için sivil halkın faaliyet ve hareketleri ihtiyaca göre sınırlandırılır veya kontrol edilir. ST 3115 Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat sayfa 20-21. Şüpheli şahısların etrafa zarar vermeyecek bir halde duvar önünde aranması arayanlar için bir dereceye kadar emniyetlidir. Bu usulde şüpheli şahsın yüzü duvara çevrilir ve ellerini kaldırıp her iki yana açmak suretiyle duvar satına yapıştırılması bildirilir. Baş yere eğdirilir. Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Kontrol ve Arama Bölümü. Bir arama faaliyeti ilgili topluluğa kontrollü bir rahatsızlık verme maksadına güder. Aranan kimseler gayri nizami kuvvet üyelerini ileride barındırmaya ve desteklemeye cesaret edemeyecek şekilde heyecanlandırılmalı ve sindirilmelidir. ST 3115 sayfa 23. Boş bir ev veya mukavemetle karşılaşılması halinde eve zorla girilir. Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Kontrol ve Arama Bölümü. 1977 yılının Kasım ayında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Reşik, Gülmercan ve Soloray köylerine jandarma baskını yapıldı. Bu aynı köylerde ve doğuda sık sık yapılan uygulamalardan biriydi. Gece saat 2'de başlayan ve 10 helikopterle motorize birliklerin katıldığı köy araması, Jandarma Genel Komutanı Şahap Yardımoğlu'nun emriyle yapılmıştı. Aramayı yöneten ise Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nurettin Kurtoğlu'ydu. 9 Kasım 1977 tarihli Tercüman Gazetesi baskını şöyle anlatıyordu. Bismil ilçesinin Reşik, Gülmercan ve Soloray köylerine yapılan baskında helikopter havadan, motorlu ekipler de karadan köyleri sarmışlardır. Jandarma helikopterleri köy ve çevresine iniş yaparken karadan motorize ekipler de köye aynı şekilde yanaşmışlar, bir anda köyü ablukaya almışlardır. Hiç kimsenin kaçmaya fırsat bulamadığı operasyon bir çeşit tatbikat amacını taşımıştır. Jandarma Genel Komutanı Kor General Yardımoğlu'nun emriyle gerçekleştirilen köy baskını, Jandarma Genel Komutanı Orhan Yiğit imzasını taşıyan gizli belgede aynen anlatılmaktaydı. Kontur gerillaya çeşitli talimatların yer aldığı belgenin köy aramalarında kullanılacak metot ve usuller bölümünde şöyle deniyordu. Yaklaşma, bir bölge sakinlerinin işin aslını öğrenmesine fırsat verilmeden yaklaşılarak çevrilir. Bazen motorlu vasıtalarla bölgenin içine girmek en iyi neticeyi verir. Diğer hallerde ise uzak bir mesafede araçtan inmek uygun bir şekil olabilir. Sonuç yaklaşmalara ve mahalli duruma bağlıdır. Bir köy veya meskun bölge gerillaların ve gerilla sempatizanlarının kendi muhitlerinde kalmalarına karşı hoşnutsuzluk gösterecek bir noktaya kadar rahatsız edilmeli. Gizli belge, kontrol ve arama bölümü. Gizli belgedeki köy arama metotlarına uygun olarak köylere baskın düzenleten jandarma komutanı Yardımoğlu, bu belgeyi yayınlayan Aydınlık gazetesinin aranmasını ve yayının durdurulmasını emretmişti. Anlaşılan Orhan Yiğit'in 140 adet dağıttığı gizli belge, Yardımoğlu'nun eline de geçmişti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 206.